Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel Paul Schreiber'in Memoirs of My Nervous Illness. Türkçe'de bir sinir hastalığının anıları olarak anılabilecek, 1903'te yayımlanmış sıra dışı bir otobiyografik tanıklıktır. Mesleği hukukçuluk ve yargıçlık olan Schreiber, psikiyatri kurumunda geçirdiği uzun dönemlerde yaşadıklarını, düşünce sistemini ve hukuki durumunu ayrıntılı biçimde kayda geçirir. Kitap, modern klinik ölçütlerle doğrudan bir tanı kılavuzu değildir. Bunun yerine, psikotik deneyimin kişinin kendi iç mantığı içinde nasıl düzenlenebildiğini gösteren tarihsel bir belgedir. Schreiber, sinirler, tanrı, ruhlar, ışınlar ve dönüşüm etrafında kapsamlı bir evren tasarlar. Yazma amacı yalnızca yaşadıklarını anlatmak değildir. Aynı zamanda akıl sağlığı yerinde kabul edilerek özgürlüğünü geri alma talebini gerekçelendirmektir. Bu nedenle eser, kişisel anlatı, hukuk savunması, dini kozmoloji ve psikiyatri tarihi arasında durur. Freud'dan Jung'a, Canetti'den Deleuze ve Guattari'ye uzanan etkisi de bu alışılmadık bileşimden kaynaklanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak akıl hastalığını kişinin kendi mantığı içinden kayda geçirmek. Schreiber'in kitabının en ayırt edici yönü, yaşadığı sarsıcı deneyimleri dağınık notlar halinde değil, son derece düzenli ve gerekçeli bir sistem olarak sunmasıdır. Anlatıcı, kendisini sadece hastalığa maruz kalan biri saymaz. Gördüklerini ve duyduklarını dünya düzenine ilişkin nesnel gerçekler olarak açıklamaya çalışır. Bu tutum, okuyucunun psikotik yaşantıyı basitçe mantıksız ifadeler toplamı gibi görmesini zorlaştırır. Schreiber için sinirler, ruhlar, ilahi güç ve insan bedeni arasında işleyen kurallar vardır. Her yeni olay bu kurallara göre yorumlanır ve önceki inançlarla ilişkilendirilir. Kitabın değeri tam da burada bulunur. Deneyimin dışarıdan yanlış kabul edilmesiyle onu yaşayan kişi açısından taşıdığı yoğun gerçeklik duygusu arasındaki fark görünür hale gelir. Schreiber, gözlemlerini açıklamak için hukukçu alışkanlıklarından yararlanır, ayrımlar yapar, kanıt sıralar ve itirazlara yanıt verir. Dolayısıyla metin, hastalığın yalnızca belirtilerini değil, bir kişinin zihinsel bütünlüğünü korumak için nasıl anlam ürettiğini de gösterir. Günümüz okuru açısından bu, damgalayıcı dilin ötesine geçmek için önemlidir. Anlamak, anlatının iddialarını doğru kabul etmek değildir. Anlamak, bu iddiaların Schreiber için neden tutarlı ve yaşamsal göründüğünü kavramaktır. İkinci olarak, sinirler, ışınlar ve tanrısal düzenle kurulan kozmoloji. Memoirs of My Nervous Illness, Boyunka Schreiber, evreni sinirlerden oluşan geniş bir yapı olarak tasarlar. Bu yapıda tanrı, ruhlar ve insan sinirleri arasında doğrudan temaslar gerçekleştiğine inanır. Ona göre kendi bedeninde yaşadığı duyumlar, dış dünyadan kopuk belirtiler değil, kozmik bir krizin işaretleridir. İnsanların büyük ölçüde fantazmalara dönüştüğü düşüncesi de bu krizin kapsamını büyütür. Böylece kişisel acı evrensel bir felaketin merkezine yerleştirilir. Bu kozmoloji, psikotik düşüncenin yalnızca korku üretmediğini, bazen açıklayıcı bir dünya modeli kurduğunu gösterir. Model, rastlantı ve belirsizliğe tahammül etmek yerine, her bedensel duyumu ve her sözü daha büyük bir düzenin parçası yapar. Schreiber'in tanrı tasviri de geleneksel, koruyucu bir dini figür değildir. Tanrısal güç, çoğu zaman müdahaleci, tehdit edici ve insanın sinirleri üzerinde etkili bir kuvvet olarak görünür. Kitabı din felsefesi, metni gibi okumak doğru olmaz. Ancak bu dinsel dilin anlatıcının deneyimine biçim verdiği açıktır. Eser, inanç dili ile hastalık deneyimi arasındaki ilişkiyi tarihsel bağlamından koparmadan düşünmeyi gerektirir. Schreiber'in sistemi, kendi çağına ait dini, bilimsel ve tıbbi kavramları benzersiz bir kişisel şemada birleştirir. Üçüncü olarak, kadına dönüşüm düşüncesi ve kurtuluş görevinin birbirine bağlanması Schreiber'in anlatısında en çok tartışılan unsurlardan biri. Erkek bedeninin kadın bedenine dönüşmesi gerektiği inancıdır. Bu düşünce, metinde günümüzdeki cinsiyet kimliği tartışmalarıyla doğrudan eş tutulamayacak, kendine özgü bir dinsel ve kozmik çerçeve içinde yer alır. Schreiber, dünyadaki kutsallığın ve mutluluğun yeniden kurulması için seçildiğini düşünür. Fakat bu kurtarıcı rolün gerçekleşebilmesi, önce kadın haline gelmesine bağlanır. Dönüşüm, onun sisteminde yalnızca bedenle ilgili değildir. Tanrı ile kurulan ilişkinin, doğurganlığın ve yeni bir insanlık düzeninin koşulu haline gelir. Bu bölüm, psikotik deneyimde beden algısının ne kadar merkeze olabileceğini gösterir. Bedensel değişim hissi, mahrem bir kaygı olarak kalmaz, evrenin geleceğine dair bir görevle birleşir. Metni değerlendirirken iki indirgemeden kaçınmak gerekir. Birincisi, bu anlatıyı yalnızca cinsellik üzerinden açıklamaktır. İkincisi ise, Schreber'in dönüşüm düşüncesini çağdaş kimlik kategorilerine kolayca yerleştirmektir. Kitap, bedensel duyumların toplumsal cinsiyet imgelerinin ve dini anlamların tek bir kişisel sistemde nasıl iç içe geçebildiğini gösterir. Bu karmaşıklık, psikanalitik yorumların Schreber vakasına neden uzun süre yöneldiğini de açıklar. Fakat metnin kendi sesini, sonradan kurulmuş teorilerin tamamen gölgesinde bırakmamak gerekir. Dördüncü olarak, Flechsig suçlamaları, ruh cinayeti ve kurumsal güvensizlik, Schreber, ilk tedavisinde kendisine yardım ettiğini de kabul ettiği psikiyatrist Profesör Paul Flechsig'i. Sonraki anlatısında sinirlerine uzaktan müdahale eden başlıca güçlerden biri olarak görür. Flechsig'in adı, Schreber'in ruh cinayeti diye adlandırdığı tehditle bağlantılıdır. Bu ifade, kişinin benliğinin, iradesinin ve ruhsal bütünlüğünün başka bir güç tarafından ele geçirilmesi korkusunu anlatır. Suçlamalar, tarihsel olarak doğrulanmış bir tıbbi müdahale kaydı sayılmaz. Ancak hasta ile hekim arasındaki ilişkiye dair önemli bir boyutu açığa çıkarır. Tedavi gören kişi, kapatılma, gözlem altında tutulma ve kararlarının başkaları tarafından verilmesi karşısında yoğun bir güç kaybı yaşayabilir. Schreber'in yorumunda bu güç kaybı kişisel bir kuşku olmaktan çıkar ve metafizik saldırı biçimini alır. Kitap ayrıca psikiyatrik kurumların hukuki yetkisini sorgular. Schreber, hastaneden çıkabilecek ölçüde aklı başında olduğunu savunurken yalnızca iyileştiğini söylemez. Olağan dışı inançlara sahip olmanın otomatik olarak medeni haklardan yoksun bırakılmayı gerektirmediğini ileri sürer. Bu yönüyle eser, psikiyatri tarihindeki zorla yatırma, ehliyet ve özne olma meseleleri için değerli bir kaynaktır. Oker, anlatının sanrısal içeriğini onaylamadan da kurum içindeki kişinin sesi ve hukuki güvenceleri üzerine ciddi sorularla karşılaşır. Son olarak, Freud sonrası okumalar ve tarihsel bir vaka metninin sınırları, Schreber'in anıları, Sigmund Freud'un ünlü vaka incelemesi sayesinde psikanaliz tarihinde özel bir konum kazandı. Freud, Schreber'i kişisel olarak muayene etmedi, değerlendirmesini büyük ölçüde bu yayımlanmış anlatıya dayandırdı. Daha sonra Jung, Canetti, Deleuze ve Guattari gibi farklı düşünürler de metni arzu, iktidar, aile, dil ve toplumsal düzen açısından yorumladı. Bu geniş etki, kitabın tek bir disipline sığmamasından gelir. Psikiyatri öğrencileri için öznel deneyime dair nadir bir kaynak. Hukuk ve tarih çalışanları için kurumların işleyişine dair bir belge, edebiyat ve kültür araştırmaları için ise yoğun bir anlatı evrenidir. Yine de eserin sınırları unutulmamalıdır. Bu, bütün psikotik bozuklukları temsil eden evrensel bir örnek değildir. Tek bir kişinin belirli bir dönemde, belirli kurumlar içinde yazdığı savunmadır. Ayrıca Schreber'in kullandığı tıbbi terimler ve dönemin tanıları, bugünkü klinik sınıflandırmalarla birebir örtüşmez. Kitaptan modern tedavi hakkında doğrudan sonuçlar çıkarmak doğru olmaz. En verimli yaklaşım, onu hem güçlü hem sınırlı bir birincil kaynak olarak okumaktır. Schreber'in kendi açıklamasını ciddiye almak, her yorumunu kabul etmeyi gerektirmez. Tersine, metnin etkisi, kişinin sesiyle onu açıklamaya çalışan psikiyatrik ve teorik çerçeveler arasındaki gerilimi görünür kılmasındadır. Sonuç olarak bu kitap kolay ya da rahatlatıcı bir okuma arayanlara göre değildir. Yoğun, tekrar eden ve yer yer rahatsız edici anlatımı, okurdan sabır ister. Buna karşılık psikiyatri, tarihi, psikoloji, psikanaliz, hukuk, dini düşünce ve modern kültür tarihiyle ilgilenenler için temel metinlerden biridir. Özellikle ruhsal sıkıntının birinci kişi tarafından nasıl anlamlandırıldığını görmek isteyen okurlar. Klinik tanımlarda çoğu zaman kaybolan öznel boyuta yaklaşabilir. Ruh sağlığı alanında çalışanlar ve öğrenciler için başlıca katkısı. Tanı etiketinin ardındaki kişinin dilini, korkularını ve akıl yürütmesini dikkate alma gereğini hatırlatmasıdır. Hukukla ilgilenenler ise hastaneye yatırılma, hak ehliyeti ve özgürlük talebi etrafındaki savunmayı tarihsel bir örnek olarak değerlendirebilir. Benzer anılardan farkı, Schreber'in deneyimlerini edebi bir iyileşme hikayesine dönüştürmemesidir. Metin, düzenli bir hukuk dilekçesinin titizliğiyle son derece sıra dışı bir iç dünyayı aynı sayfalarda buluşturur. Ayrıca eser, sonradan Freud ve başka düşünürlerin yorumlarıyla ün kazanmış olsa da esas gücünü yorumlanacak edilgen bir vaka olmaktan kaçınmasında bulur. Schreber kendi teorisini kurar, doktorlara ve kurumlara karşı argüman geliştirir, okurunu ikna etmeye çalışır. Bu nedenle Memoirs of My Nervous Illness yalnızca akıl hastalığı üzerine bir belge değil, akıl, otorite ve insan onuru hakkında zorlayıcı bir düşünme alanıdır. Destek olmak isterseniz Daniel Paul Schreber kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.